Herkese günaydın. Bugün 13 Mart Cumartesi. Mikrofonda her cumartesi olduğu gibi ben İpek Naz Çınar. Ve burası Aposto 6.30. Gün artık daha erken aydınlanıyor sevgili dinleyenler. Güneş enerjisiyle çalışan ben için bu harika bir şey. Çünkü aydınlık sabahlar baharın ve enerjisinin müjdecisi. Sizi bilmiyorum ama beni güneş kadar hayatta hissettiren bir şey daha yok. Bizim takvimlerimiz toplantılar ve teslim tarihleriyle doluyken bazen doğanın takvimini unutuyor, bir şeylerin değiştiğini ancak mevsim dönüşlerinde anlayabiliyoruz. Oysa doğanın her daim bizimkilerden daha yoğun bir takvimi ve yaşamsal işleri var. Bugünün bülteni İstanbul Tavla Turnuvası'nın destekleriyle ulaşıyor. Geçtiğimiz yıl 21 bini aşkın katılımcıyla dünya rekorları kıran İstanbul Tavla Turnuvası bu yıl 50 bin lira büyük ödülle düzenleniyor. Ayrıntılar ve ücretsiz katılım için bültenimizi ziyaret edebilirsiniz. Tavla demişken bugünün cumartesi olduğunu hatırlayarak acaba diyorum şöyle bir çay içip, böyle bir kahve içip, şöyle bir sokakta tavla atmanın keyfini ya da işte yazın yazlık kafesinde içtiğiniz soğuk içeceğin ve attığınız o tavla zarlarının sesini duyar gibiyim. Çok severim tavla oynamayı. Umarım bir gün tavla oynayabilecek bir event düzenleyebilirim kendi arkadaşlarımla. Evet, lafı daha fazla uzatmıyorum ve neler oluyor şöyle bir göz atalım istiyorum. Müzik gündemi her zamanki gibi Taner Turna'nın kaleminden sizlere aktarıyorum. Müzik sahnesinin 2008'den bu yana devam eden en uzun canlı performans videosu serisi Tiny Desk Concerts neredeyse bir yıldır sanatçıların evlerine ya da stüdyolarına taşınarak bizlere harika dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Serinin hafta içi yayımlanan son bölümünün konuğu akustik gitarıyla birlikte Fleet Foxes'in solisti Robin Pecknold oldu. Geçtiğimiz hafta klasikleşen Master of Puppets albümlerinin 35. yıl dönümünü kutlayan Metallica, pasta üflemek yerine The Late Show with Stephen Colbert'in müzikal konuğu oldu. Grubun zamana meydan okuyan Battery performansını bültenimizdeki linkten izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl yayımladıkları Reanimator isimli 5. albümleriyle diskografilerine bir başarılı uzunçalar daha ekleyen art rock grubu Everything Everything, Supernormal adını verdikleri yeni bir şarkı paylaştı. Pek de normal olmayan bir video klip eşliğinde servis edilen şarkıyı bültenimizdeki linkten dinleyebilirsiniz. 4 yıllık bir aranın ardından 16 Nisan'dan Californian Soil adını verdikleri 3. albümleriyle geri dönme hazırlığında olan London Grammar yeni şarkılarını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Grup son olarak How Does It Feel isimli bir teklif paylaştı. Sinema ve televizyon. Emre Eminoğlu sizler için kaleme aldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Berlin Film Festivali'nde premier yapan Tina belgeselinden yeni bir fragman yayımlandı. Tina Turner'ın yaşamını konu alan ve HBO yapımı olan belgesel 27 Mart'ta televizyon ve dijital platformlarda yerini alacak. 93. Akademi Ödülleri'nin 23 kategorideki adayları 15 Mart Pazartesi günü Türkiye saatiyle 16.19'da Priyanka Chopra Jonas ve Nick Jonas'ın sunumuyla açıklanacak. Ödüller ise 25 Nisan'daki törenle sahiplerini bulacak. Critics' Choice Birliği yani eleştirmenlerin seçimi tarafından bu yıl 26. kez dağıtılan Critics' Choice ödülleri geçtiğimiz pazar gecesi sahiplerini buldu. En iyi film dahil 4 ödül kazanan Nomadland ve en iyi drama dizisi dahil 4 ödül kazanan The Crown sırasıyla sinema ve televizyon kategorilerinde öne çıkan yapımlar oldu. Öte yandan yönetmen Chloe Zhao ve oyuncular Chadwick Boseman'la Daniel Kaluuya Altın Küre ödüllerindeki zaferlerini burada da tekrarladı. BAFTA yani Britanya Film Akademisi ödülleri adayları açıklandı. 7'şer adaylıkla Nomadland ve Rux öne çıktı. Oylama sistemini değiştiren kurumun aday listesinde önceki yıllara kıyasla çeşitliliğin arttığı, bağımsız yapımlara, Britanya yapımlarına ve Avrupa yapımlarına çok daha fazla yer verildiği görülüyor. ABD'nin bölgesel eleştirmen birlikleri yılın en iyilerini seçmeye devam ediyor. Las Vegas ve Detroit eleştirmenleri Nomadland'i, Hollywood eleştirmenleri ise Promising Young Woman'ı listelerinin zirvesine taşırken Latin Gazeteciler Birliği seçimini Nomadland'dan yana yaptı. Festivallerde durum nasıl öğrenmek için bültenimize ziyaret edebilirsiniz. İsim, şehir, seyahat. Sevgili Elif Bayram'ın sizler için hazırladığı yazımız var sırada. Yunanistan, ülkeyi ziyaret etmek isteyen turistleri 14 Mayıs'ta belirli kurallar ve güncellenmiş protokollerle tekrar karşılamayı planladıklarını duyurdu. Bu, salgından önceki yıl 31 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ülke için iyi bir haber. Turizm Bakanı Haris Theoris, yaşlı ve kronik hastalığı olanlar aşılandığında turizm sektöründe çalışanların aşılanmaya başlayacağını ve ziyaretçileri almaya hazırlanacaklarını belirtti. Yunanistan, Avrupa'yı geçen hafta bahsettiğimiz aşı pasaportu olarak adlandırılan ortak bir dijital geçiş kartını kabul etmeye çağırıyor. Bununla ilgili son karar Avrupa Komisyonu tarafından 17 Mart'ta açıklanacak. Mauritius, ülkede uzun süreli kalışlara izin veren, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Premium Visa isimli vize uygulamasının ardından şimdi bu vizeye sahip 18 yaşından büyük olan ziyaretçilere ücretsiz COVID-19 aşısı yapılacağını duyurdu. Böylece ada ülkesinin aşı turizminin ilk adımını attığı söyleniyor. Ülkeler kendi ülkelerine seyahati cazip hale getirmeye ve turizmin salgın öncesi hareketine kavuşmasını sağlamaya çalışırken, bazıları uzun kalış süresi ve çalışma hakkı tanıyan vizelerin ve ülkelerin arasında güvenli geçişi kolaylaştıracak aşı pasaportlarının yanı sıra şimdi ziyaretçilere ücretsiz aşılama olanakları sunmaya hazırlanıyor. Bali'de yetkililer turizmi güvenli bir şekilde canlandırmak için Yeşil Bölgeler isimli projelerini duyurdu. Bu proje çerçevesinde ziyaretçiler yalnızca COVID-19 riskinin düşük olduğu yerleri işaret eden bölgelere gidebilecek. Vali, hedefin hem yurt içi hem yurt dışından gelecek ziyaretçilere güvenli bir seyahat deneyimi sunmak ve Bali'de turizmi hareketlendirmek olduğunu söylüyor. İspanya'nın 3. büyük şehri olan Valencia, 2 milyon yıllık ziyaretçisinin bıraktığı karbon ayak izini azaltmak için harekete geçiyor. Yazının devamı bültende. Sıla Eser'in sizler için kaleme aldığı günün kısa hikayesi var sırada. Müzik dinleme ve kaydetmenin küçük, taşınabilir bir yolunu dünyaya sunarak ses dünyasını değiştiren Philips ekibine liderlik eden Lou Ottens, 94 yaşında hayatını kaybetti. Ottens'ın 1963'te Hollanda merkezli elektronik şirketi Philips'teki ekibiyle kompakt tasarımda bir kaseti piyasaya sürerek ses dünyasını ne kadar kökten değiştirdiğini anlamak, günlük hayatımızda müzik ve ses deneyimimizin dönüşümü ve tasarımı üzerine bizleri bir yolculuğa çıkarabilir. 1963 yılında Philips ürün geliştirme ekibine liderlik eden Ottens, bir gün ses departmanından mühendisler ve tasarımcılarla fikir alışverişi yaparken kasetler bir cekete sığmalı diyerek kasetin kompakt tasarımının oluşmasında etkili oldu. Ottens ve ekibinin kompakt kaseti o günlerde müziği taşınabilir bir şekilde çalmanın aynı zamanda kolay bir şekilde kaydetmenin bir yolu oldu. Kimileri anılarını kaydetmek için kasetleri kullanmaya başlarken, kimileri kasetleri canlı konserler kaydetmek için, kimileri ise evlerde duygularını ilham veren şarkıları değiştirmek için kullandı. Plak şirketleri albümleri kasetlerle yayımlamaya başlarken, otomobil üreticileri gösterge tablolarına kaset çalarlar yerleştirmeye başladı. Ottens daha sonra 1982 yılında da Philips ve Sony'nin ortaklaşa ortaya çıkardığı kompakt diskin geliştirilmesine katkıda bulundu. Bu yeni format kısa bir süre sonra kaseti bir kenara itmişti. Netherlands Dagblad gazetesi 2011'de kompakt kasetin hikayesinin en ilginç yanı mucidenin de çöküşüne neden olması oldu sözlerini paylaşmıştı. Kasetler günümüzde vintage merakları arasında popüler olmaya devam ediyor. Müzik ve ses deneyimimiz ise çoğunlukla dijital platformlarda devam ediyor. Ottens'ı ve ekibinin hikayesini anmak ve bu dönüşüm üzerine düşünmek isterseniz önerdiğimiz belgeseli bültenimizden ulaşabilirsiniz. Gastronomi. Adasun Mireli sizler için kaleme aldı. Starbucks bundan böyle ABD'deki tüm şubelerinde Oatly'nin yulaf sütünü kullanıma sunduklarını duyurdu. 27 Ocak'ta Londra'da hizmet vermeye başlayan Getir, Paris, Amsterdam ve Berlin'de işe alımlara başladı. 3 şehirde de yapılanma aşamasında olan teslimat şirketinin bu şehirlerde faaliyete geçeceği tarih henüz bilinmiyor. Haftayı geri sar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reformları tanıtım toplantısında reel ekonomiyi daha da güçlendirerek ithal girdi kullanımını azaltmış, yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Reform paketinde dar gelirli küçük esnafa yönelik bir vergi muafiyeti olduğunu belirten Erdoğan, merkezi ve yerel yönetimlerden tasarrufçu bir bakış açısı beklediklerini, ağırlıklı olarak Türk lirasıyla borçlanılacağını, TL cinsi senetlerinin kullanılacağını belirtti. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla, genel müdürlük görevinden istifa etti. Öte yandan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'in yerine Salih Arda Ermut atandı. Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, devlet güvenliğine ilişkin yasak bilgiyi temin etmek ve açıklamak suçundan toplam 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi ve cezanın 1 yıl 1 ay 10 günlük kısmı ertelendi. Tele1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel de devlet güvenliğine ilişkin yasak bilgiyi temin etmek suçundan ertelemeli 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul'da 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü gerçekleşti. Yürüyüşteki sloganların Cumhurbaşkanı'na hakaret teşkil ettiği iddiasıyla evlerinden gözaltına alınan 18 gösterici adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yeni metodolojiyle paylaşmaya başladığı iş gücü istatistiklerine göre Ocak ayında 15 ve üzeri yaştaki kişilerde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı %12,2 oldu. Ayrıca Ocak ayında Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı %29,1'e yükseldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolar değerindeki ekonomik teşvik paket tasarısı kabul edildi. Biden, 1400 dolarlık nakdi yardımları bu ay içinde göndermeyi başlamayı hedeflediklerini belirtti. İsviçre'de kadınların kamusal alanda burka ve peçe kullanmasının yasaklanması konusundaki referandumda toplumun %51'i yasak lehine oy kullandı. Brent petrol fiyatları hafta içinde pandeminin başından bu yana ilk kez varil başına 70 doları aştı. Öte yandan petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, yılın ikinci yarısında pandeminin etkisinin azalmasıyla petrol talebinde toparlanma yaşanacağını öngörüyor. Rusya Uzay Ajansı Roscosmos, Çin Ulusal Uzay İdaresi ile Ay yüzeyinde, yörüngesinde ya da her iki yerde de araştırma tesisleri kurmak için anlaşma imzaladığını açıkladı. Ayrıca Rusya yaklaşık 3000 içeriği silmediği gerekçesiyle Twitter'ı yavaşlatma kararı aldı. Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki hükümet, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın öngörülen süre içinde onay vermemesine rağmen Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alındığını açıkladı. Evet sevgili Apostol 6.30 dinleyicileri, bir haftanın daha sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve bize yorumlar bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızı Twitter'da #ApostoPodcast'te eğer yazarsanız tüm gün boyunca onu takip ediyor olacağım. Pazartesi günü tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.